Ayrım 13, sayfa 150. Eli kolu şişmiş, yamru yumru olmuş bir yerli kadının bizim Hindistan cevizi sütünü çıkardığını gördük. Sonra Tehi ile Bihaoro'nun bize yemek hazırlamakta olduğu mutfağa gittik ve evde ambalaj sandığı üstünde yemeğimizi yedik. Ev sahiplerimiz oturmamızı beklediler. Sonra onlar da yanımıza yere oturdular. Soframızda her şey bol oldu. İlk önce denizden yeni çıkmış, limon suyu içinde kızarmış balığın geldiğini gördük. Ardından kızarmış piliçler geldi. Nefis Hindistan cevizi sütleri içtik. Sonra bize tadı çileğe benzeyen muzlar ve poi sunuldu. Yan ve haşlanmış taro yedik. Son yediklerimiz kırmızı ve özel hazırlanmış bir tür muzdan yapılmıştı. Yemeklerin zenginliğine hayran kaldığımız anda yeşil yapraklar içinde pişmiş süt domuzu getirildi. Bu Polinezya mutfağının en özel yemeğiydi. Daha sonra ise Taha dağlarının eteklerinde yetiştirilen siyah bir kahve geldi. Teyinin çekiciliğine dayanamayarak ertesi gün için ev sahibimizle bir balık avı tasarladım. Charmian'la birlikte sonunda geceyi burada geçirmeye karar verdik. Teyi sözü yine Samoa'ya getirdi. Ben de gemimin boyutlarının çok dar olduğunu anımsatmak zorunda kaldım. Yüzü bir an karardı. Sonra razı olmuş gibi gülümsemeye başladı. Bu limanla Raita arasında botlar gidip geldiğine göre bizim sonraki uğrağımız olan Bora Bora fazla uzakta değildi. Teyiye Snark'la Bora Bora'ya dek bizimle gelmesini rica ettim. Çünkü bana dediğine göre karısının orada ikinci bir evi daha vardı. Bilhora'yı da çağırdım. Bunun karşılığında onlarla orada kalacağıma söz vermek zorunda kaldım. Günlerden pazartesiydi. Ertesi gün balığa çıkacak ve Taha'ya geri dönecektik. Çarşamba günü ise Taha açıklarında yol alacak, yaklaşık kıyı boyunca bir mil kadar karı kocayı Snark'ta ağırlayacak ve Bora Bora'ya dek yolumuza devam edecektik. Bütün durumlar ayrıntılarına dek tartışıldı. Tei yalnızca birkaç İngilizce sözcük, Charmian'la ben 10 kadar Polinezya sözcük ve hepimiz ancak 12 kadar Fransızca deyim biliyorduk. Anlaşılacağı gibi pek çok dilde yaptığımız konuşma başarılı oldu. Charmian, kurşun kalemle bloknot üstünde bir saat kadranı çizdi ve pek çok işaret yardımıyla sonunda anlaşabildik. Dinlenme isteğimizi belirtir belirtmez yerli konuklarımız Tei ve Bilhora izin istediler. Ev kocaman bir odadan ibaretti. Ev sahiplerimiz yatmak için dışarıya giderken burayı bize bıraktılar. Şunu da belirteyim ki şimdiye dek konuk olduğum bütün ülkelerde her soydan gelen insanlardan böylesine ilgi görmemiştim. Armağanlarından, gösterdikleri doğal eli açıklıktan ve sevgilerinden söz etmiyorum. Onların gösterdiği ilginin, sevecenliğin kaynağında bambaşka şeyler gizliydi. Geleneksel alışkanlıklarını göz önünde bulundurmayan bu sevimli insanlar bize hoş görünmek için isteklerimizi öğrenmeye çırpınıp durdular. Anlayışları da hiç eksilmiyor. Onlarla kaldığımız kısa süre içinde bize karşı gösterdikleri gönül alıcı davranışlarını saymam olanaksız. Onların bu eşsiz konukseverliğinde ne bir eğitim ne bir de toplumsal bir birlik söz konusuydu. Bu duygu onların yüreğinde kendiliğinden fışkırıyordu. Ertesi gün Tei, Charmian ve ben tabut şeklinde bir yerli kıyıyla balık avına çıktık ama bu kez kocaman ağa götürmüyorduk yanımızda. Tei kıyıdan binlerce açığa yaklaşık 20 kulaç derinlikteki mercanların arasına ağlarını ve iskandillerini attı. Yem olarak diri diri kesilmiş ve teknenin dibinde kıvrılan ahtapot parçaları koymuştu. Düzenli aralıklarla 7 olta yerleştirdi, her birinin arasına da yüzer kamışlar bağladı. Bir balık oltaya geldiğinde kamış kımıldıyor ve biz de bağırışıp çağrışarak oltadan oltaya koşturup duruyorduk. Derinliklerden 2-3 ayak boyunda görkemli ganimetler topladık. Doğudan gökyüzünü karartan kötü görünüşlü bir sağanak koptu aniden. Kıyıdan 2-3 mil açıktaydık. İlk sağanak denize arttığında geri dönmeye karar verdik. Yalnızca tropiklerde görülen bu yağmur yağmaya başladı. Sonsuz gök deposu göz kamaştırıcı bir tufan şeklinde yeryüzüne boşalıyor gibiydi. Charmian'ın sırtında deniz giysileri, benim pijamalarım, Teyin'in ise yalnızca peştemalı vardı. Bihara bizi kumsalda bekliyordu. Charmian'ı eve tıpkı bir annenin yaramazlık yapan kızını götürdüğü gibi götürdü. Giysilerimizi değiştirirken dikten sonra kaykay yani yemek hazırlanıncaya dek rahatça dinlendik. Markizlerden Rarotonga'ya dek Manahiki, Nunie, Fakafoa, Tonga, Yeni Zelanda ve Wate Kai deniyor yemeğe. Tahiti'de yemek anlamına emu, Hawaii'de ay, Bau'da kane, Nangone'de keke ve Yeni Kalendoya'daki ki sözcüğü kullanılıyor. Ne denirse densin, yağmur altında uzun bir balık avından ve kayık gezintisinden sonra bu sözcük neşelendirdi bizi. Bol yiyecekli bir masada bir kez daha yerimizi aldık ve zürafa ya da deve midesine sahip olmadığımıza üzüldük. Snark'a dönmeye tam hazırlandığımız sırada gökyüzü yeniden karardı ve bir sağanak daha boşaldı denize. Yağmur fazla değildi ama güçlü bir rüzgar dayanıksız evin temellerini sarsarak saatler boyu palmiyeler arasında uğuldadı durdu. Açıkta ise mercan kayalıklarında kırılan kocaman dalgaların korkunç gürültüsü duyuluyordu. Güneş batarken sağanak kesilmişti ama deniz hala tekneyle gidilemeyecek denli dalgalıydı. Teyiye bize kotrası olan birini buldu. Adam 2 şili dolarına bizi Rahite'ye götürecekti. Köyün yarısından fazlası armağanlar getirdi. Teyi ile karısı gitmeden önce onları bize verdiler. Armağanlar şunlardı. Canlı piliçler, pişmiş balıklar, kocaman muz kevenkleri, ağzına dek portakal, limon ve aligatar armudu, dolu sepetler, taro salkımları, Hindistan cevizleri, snark için odunlar ve dallar. Kotra'ya binince Taha'nın tek beyaz adamı Yeni İngiltere asırlı Georg Lufkin'e yarsadık. 86 yaşındaydı ve bize söylediğine göre 1849'da El Dorado'ya altın aramak için gidişi dışında yaşamının 60 yılını sosyete odaları da geçirmişti. Kaliforniya'dayken Tulare yakınlarında oturmuş ve kültürle uğraşmıştı. Doktorlar ona 3 aylık bir yaşamı kaldığını söyleyince Güney Denizlerine geri dönmüştü ve hala yaşıyordu. Oysa Şomazlılar mezarlığında çoktandır uyumaktaydılar. Fifi hastalığından acı çekiyordu. Bu sözcük Tahiti dilinde fil hastalığı demekti. Bu hastalığa yakalanalı 25 yıl olmuştu ve ölünceye dek de bu dertten kurtulamayacaktı. Ona ailesi olup olmadığını sorduk. Yanında 60 yaşlarında şen şakrak kızı oturuyordu. Tek yakınım o, dedi içini çekerek. Onun da çocuğu yok. Şalupa tipindeki küçük kotra, Teyi'nin kayığın yanında çok küçük büyük görünüyordu. Ama lagün yakınlarında bir kez daha sağanağa tutulduk. Gözlerimiz iyice küçüldü. O anda snark daha sağlam ve dayanıklı geldi bize. Bizi götürmeye gelmiş olan Teyi ile Biora iyi birer denizci olduklarını gösterdiler. İyice safranlanmış kotramızla yelkenleri fora ederek fırtınaya dayandık. Karanlık çöküyordu. Lagün mercan kayalıklarıyla doluydu ama ilerlemeyi sürdürüyorduk. Fırtınadan çok üstünde bir ayak boyunda su bulunan mercan kayalıklarından sakınmamız gerekiyordu. Çark edecek yeri olmadığından tam kotramız durduğu sırada birden bir sağanağa yakalandı. Yelken direkleri çözüldü ve tekne doğruldu ama tam 3 kez sağanak tarafından yine yan yatırıldı. Yeniden rotaya girdiğimizde gece olmuştu. O sırada snarkın yeli doğrultusundaydık ve rüzgar uğulduyordu. Floka yelkeni aşağı çekildi, ana yelken açıldı. Pek az yol olabildik. Ne yazık ki snark'ı göremedik. Kotramız mercanların üstüne bindirdi. Snark'tan kayıkla büyük bir palamar yollandı. Bir saatlik zorlu bir uğraştan sonra kotra kurtarıldı ve yatımızın arkasına bağlandı. Bora Bora'ya hareket edeceğimiz gün hafif bir rüzgar vardı. Teyi ile Bihora'nın bizi bekledikleri yere varmak için lagünü hızla geçtik. Mercan kayalıklarını kollayarak karaya yöneldiğimiz sırada dostlarımızı görebilmek için kıyıyı boşuna kolaçan edip durduk. Beklememiz olanaksız dedim. Bu esinti bizi bu gece Bora Bora'ya ulaştıramaz. Üstelik de benzinimizi boş yere harcamak istemem. Güney denizlerinde benzin sorunu gerçekten de endişe verici boyutlarda. İnsan ne zaman benzin alabileceğini hiç bilmiyor. Tam o anda suya inmekte olan Teyi'yi ağaçların arasından gördük. Gömleğini çıkarmış hızla sallıyordu ama yalnız geliyordu. Kuşkusuz Bihora hazır değildi henüz. Teyi kıyıya gelince eliyle kıyı boyunca ilerlememizi ve tam evinin önünde durmamızı işaret etti. Dümene kendi geçti ve snarkı mercanların arasından rahatça geçirdi. Kumsaldan hoş geldin çığlıkları duyuldu. Birçok köylünün yardımıyla Bihora yiyecek dolu iki kayığı gemimizin yanına getirdi. Kayıklarda Japon patates, taro, ekmek ağacı meyveler, Hindistan cevizi, portakal, limon, ananas, karpuz, aligatör armudu, nar, balık, canlı tavuk bulunuyordu. Tavuklar gıdaklamaya ve güvertemize yumurtlamaya başladılar. Öldürüleceğinden korkan bir domuz yavrusu korkunç çığlıklar atmaya başladı. Bora Bora'nın tehlikeli mercan kayalıklarına ay ışığı altında girdik ve Vahitepe köyü açıklarında demir attık. Bihara, becerikli bir ev kadını sabırsızlığı içinde evine vararak bize bol yiyecekler hazırlamaya can atıyordu. Kocasıyla küçük kayıkla giderken kulaklarımıza şarkı ve müzik aleti sesleri gelmekteydi. Sosyete adalarının her yerinde Bora Boralıların büyük bir sevinç içinde olduklarını söylediler bize. Meraklandığımızdan Charmian'la birlikte karaya çıktık. Köy alanında genç kızlar ve delikanlılar saçlarında ve boyunlarında çiçeklerle dans ediyorlardı. Çiçekleri karanlık gecede ışıl ışıldı. Biraz ileride kumsal boyunda 20 metre uzunluğunda oval bir saz evi yükseliyordu. Burada köyün yaşlıları eski şarkılar söylüyorlardı. Onlar da boyunlarına çiçek gerdanlar takmışlardı. Bizi karanlıkta yetmiş kuzularmış gibi karşıladılar. Ertesi sabah erkenden Teyi avlamış olduğu bir nakal balık ve akşam yemeği çağrısıyla gemiye çıkıyordu. Evine gidince büyük saz kulübeye girdik. Aynı ihtiyarlar şarkı söylüyorlardı ve aralarında ise bir gece önce görmediğimiz genç kızlar ve delikanlılar duruyorlardı. Şölene hazırlık yaptıkları apaçıktı. Yerlerde aralarında iplerle bağlı tavuklar konmuş, pek çok meyve yığılıydı. Birçok şarkı söyledikten sonra ihtiyarlardan biri ayağa kalktı ve bize dönerek dua etti. Bir tek sözcüğünü bile anlamadık ama bunun yiyeceklerle ilgili olduğunu sezdik. ''Bütün bunları bize mi armağan edecekler?'' diye mırıldandı Charmian. ''Olanaksız'' dedim ona, sesimi alçaltarak. ''Onları neden bize versinler ki? Üstelik Snark'ta bu yükü taşıyacak yerimiz bile yok. Onda birini bile yiyemeyiz. Kalanı çürür. Kuşkusuz bizi şölene çağırırlar ama bunları sunacak denli eli açık davranamazlar.'' Her zamanki gibi bir kez daha bolluğa konduk. Konuşmacı görkemli hareketlerle her parçayı sonra da tümünü bize sundu. Güç durumdaydık. ''Gülüyorsunuz değil mi? Dostlarınızdan birinin sizin küçük yatak odanıza beyaz fil giydirdiğini görünce yüzünüzün alacağı şekli görmek isterdim. Üstelik bizim Snark'ta yatak odası büyüklüğünde bile yerimiz yoktu. Oysa daha şimdiden tepeden tırnağa dek doluydu. Bu yeni iliklerle hemen batardı. Kızarıp bozararak yerlileri inandırmak için yeterince iştenlikle birkaç teşekkür sözcüğü mırıldandık. Aynı anda da sunulan geri çevirme beceriksizliğini de gösterdik. Bu bağışlanmaz davranışımız şarkı söyleyenleri üzdü. O akşam Teyi'nin yardımıyla bir piliç, bir hevenk muz, taro ve bazı şeyler kabul ederek işleri düzelttik. Ama bir bolluk boynuzundan kaçmam olanaksızdı. Bir yerliden bir düzine kadar piliç satın aldım. Ertesi gün bana 13 piliçle bir kayık dolusu meyve getirdi. Bir Fransız tüccar bize nar armağanı etti. En iyi atında ödünç verdi. Bir jandarma ise gözü gibi baktığı atını bize sundu. Herkes bize çiçekler yolladı. Snark bir çiçekçinin süslediği meyve dükkanına benzemişti. Sürekli olarak çiçek çelenklerinin altından geçiyorduk. İhtiyarlar gemiye bize şarkı söylemek için geldiklerinde genç kızlar bize öpücükler yolladılar. Mucho'dan kaptana dek tüm mürettebat Bora Bora'nın bakirelerine aşık olmuştu. Teyi onurumuza bir balık avı düzenledi. Oraya bir düzine kadar güçlü Amazon'un kürek çektiği çifte kayıklarla gittik. Bereket hiç balık avlayamadık, yoksa Snark hemen batardı. Günler geçiyordu ama bolluğun azaldığı yoktu. Hareket edeceğimiz gün kayıklar birbiri ardına önümüzden geçti. Teyi salatalıklar ve güzel meyvelerle dolu küçük bir papaya ağacı, sonra balık avlamaya yarayan ağaçlarla dolu bir çifte yerli kayığı, ayrıca pek çok meyve ve sebze getirdi. Bir ara Charmian'a ipek ve pamuklu yastıklar, yelpazeler ve ilginç örgüler verdi. Bütün halk bize meyveler, çiçekler ve tavuklar sundu. Bihora bunlara canlı bir süt domuzu ekledi. İlk kez gördüğüm yerliler başlarını küpeşteden eğip balık olta sopaları, oltalar ve sedeften oyulmuş oltalar uzattılar. Snark mercan kayalıklardan çıkarken ardında bir kotra çekiyordu. Bu kayık teyi olmadan Bihora'yı götürecekti. Yalvarmalarını aldırmayarak onu tekneye almıştım. Artık bizim tayfalardan biriydi. Çözülen kotra doğuya yöneldiği ve Snark batıya döndüğü anda Teyi kokpitin yanına diz çöktü ve yanaklarından yaşlar süzülerek sessizce yakardı. Bir hafta sonra Martin filmleri banyo etti ve provaları çıkardı. Sonra fotoğraflardan birkaçını Tei'ye gösterdi. Bihara'nın resmini görünce bu Polinezyalı kara derili oğlan hıçkırıklarla ağladı. Öyle çok armağanımız var ki, Snark'ın hareketini güçlükle sağlıyoruz. Ayaklarımızın altı, başımızın üstü her yer meyvelerle dolu. Kurtarma sandalı ve şalupa taşıyor. Çadırlar armağanların ağırlığı altında çatırdıyor. Ama alizelerin ortasına geldiğimizde boşaltma başladı. Her yalpada Snark üzerindeki muse renklerini, limon sepetlerini ve Hindistan cevizlerini atıyor. Bir yığın limon dalgalarla sürüklendi. Kocaman Japon patatesi sepetleri kırıldı. Ananaslar ve narlar her yana saçıldı. Ambarda özgür kalan tavuklar ortalıkta koşturup duruyor şimdi. Bazıları çadırda tünedi, bazıları ise yalpalarda dengede durmaya çalışarak Civadra'nın üstünde bağırışıyorlar. Bunlar uçmaya alışkın yabani tavuklardı. Onları tutmaya kalkıştığımızda uçup denizin üstünde tur attılar. Sonra yine Snark'a döndüler. Bazen onları bir daha görmüyoruz. Gemideki kargaşadan yararlanan küçük süt domuzu ipini kopardı ve tekneden aşağı uçtu. 13. Bölüm. Bora Bora'da Çakıl Taşı Avı. Sabahın 5'inde deniz gongları işitildi. Kıyı boyunca balıkçıları uyandıran ve hareket saatinin geldiğini duyuran, eski savaş seslerini andıran sesler yükseldi. Snark'ta herkes erkenden kalktı. Çünkü bu sağır edici gürültüde uyumak olanaksızdı. Bizler de Çakıl Taşı avına katılacaktık ama hazırlıklarımız baştan sağmaydı. Tahuta Tora bu tür spora verilen isim. Tahuta'yı ev aleti, Tora ise atılmış demek. Çakıl Taşı avı bir tür balık sürek avı, tıpkı tavşan ve yabani hayvan sürek avı gibi. Aralarındaki ayrım ise şu: avlananlar ve avlayanlar aynı yatay alanda hareket ediyorlar sürek avında. Oysa burada insan su yüzünde kalarak hangi derinlikte olursa olsun su içindeki avını yakalıyor. Bakın nasıl yapılıyor. Bu spor her zaman mercan kayalıklarının içinde bir lagünde yapılır. Adanın kıyısından hareket eden kayıklar 30-50 metre aralıklarla mercan kayalıklara doğru diziliyor. Her kayığın önünde kısa bir halata bağlı, librelerce ağırlıkta çakıl taşıyla silahlanmış biri durur. Balıkçı çakıl taşıyla suya hızla vurmakla yetinir. Onu kaldırır ve ard arda durmadan indirir. Arkada ise bir kürekçi kayığı hareket ettirir. Bu kayık dizisi 1-2 mil ötede bulunan bir başka diziyle birleşir. Mercan kayalıkları kıyılarından her iki uç bir bölümü adanın kıyısına uzanacak şekilde bir çember oluşturur. Bu çember iyice daraldığı zaman kıyıdan bir kayık ilerler, çember üstüne Hindistan cevizi yapraklarıyla örülmüş sıkı bir örtü gerer. Yanımızda oturan jandarma hareketlerle binlerce türlü balığın kumsalın kıyısına canlı olarak düştüğünü anlattıktan sonra çok güzel diye haykırdı. Bu av çok şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Ayrıca da insan bütünüyle bu spora katılırken sonuçta yiyeceğini de elde etmiş oluyor. Geçmişin sisleri arasında yok olan bir geleneğe göre bu spor ayda bir kez yapılıyor. Ama insan yem, olta ve ayda ağ kullanmadan bu kadar bol balık yakalamayı akıl eden ilkel insanı düşünmeden etemiyor. Kuşkusuz o ilkelerinde devrimciydi. Arkadaşları ona anarşist demişlerdir. 2-3 kapitalisti yenmekle yetinen çağdaş yenilikçilerden daha fazla güçlüklerle göğüs germek zorunda kaldı o kuşkusuz. Bu eski adam önce davasına bütün kabileyi inandırmıştı. Yoksa düzeneyi uygulama olanağı bulmuş olamazdı. Geceleyin bu ilkel adadaki gürültüleri buradan işitiyorum. Kardeşlerini gericilikle suçluyor, onlar ise bir delinin, bir yalancının karprislerine uymayı istemiyorlar ve gürültülü bir tartışma başlıyor, sürüyor. Zavallının saçları aklanıyor, bağırmaktan sesi kalınlaşıyor ama sonuçta yeterli yandaş kazanıyor. Deneyim başarıyla sonuçlanıyor. Gerçek herkesin gözünde zafer kazanıyor. Bu harika buluşun sonuçlarını uzun süredir göremeyen kimse olmadığına and içerim ben. Bu balık avını onurumuza veren iyi dostlarımız Teyye ile Bihara bizi aramaya geleceklerine söz vermişlerdi. Onların geldiği duyurulduğunda bizi kameralarımızda bekliyorduk. Bir sıçrayışta merdivenleri çıktık ve bizi götürecek olan Polinezya kayığını görünce ağzı açık kala kaldık. Uzun bir çifte kayığı tahta parçalarıyla birbirine tutturulmuş, yaldızlı otlar ve çiçeklerle süslenmiş iki kayık getirin gözlerinizin önüne. Çiçeklerle kaplı bir düzine kadar Amazon kürekleri çekiyordu ve her kayığın arkasında iri yapılı bir dümenci duruyordu. Herkes altın renkli çiçeklerden çelenkler takmış, bellerine de parlak peştemaller salmıştı. Her yer çiçeklerle doluydu. Teyi Bihara kayıkların önüne konmuş bir düzlükte dans ediyorlardı. Bütün sesler var güçleriyle hoş geldin şarkısı söylüyordu. Gemimize yanaşmadan önce kayıklar Snark'ın çevresinde 3 kez dolandı. Sonra da Charmian'la beni tekneye aldılar. Oradan 5 mil ötedeki avlanma yerine süzüldük. Bora Bora'da herkes neşelidir deniyordu. Bütün Sosyete adalarında. Bunda da abartılı bir yan yoktu kuşkusuz. Yerliler içinde köpek balığı, av ve kayık sözü geçen şarkılar söylüyorlardı. Bu namelere de herkes katılıyordu. Bir kezinde korkunç bir Mao bağırtısı duyuldu. Kürekçiler forsalar gibi çırpınmaya başladılar. Mao köpek balığı demektir. Açık denizlerin bu kaplanları görüldüğünde kayıklarının devrileceği ve kendilerinin yenileceği korkularıyla yerliler aceleyle kıyıya sığınıyorlar. Bereket versin görünürde hiçbir köpek balığı yoktu. Bu haykırış canavarlardan biri onları kovalıyormuşçasına bu insanları uyarıyordu. Hey hey! Bu çağrı önümüzdeki köpükleri yükseltti. Öndeki düzlükte Bihore ile Tei el çırpmalar ve topluca söylenen şarkılarla dans etmeyi sürdürüyorlardı. Eskiden şarkı ritimleri kayığın yanlarına vurarak sağlanırdı. Bir ara bir genç kız küreğini bırakıp düzlüğe sıçradı ve bir hula dansı yaptı. Dans ederken sallanıyor, bize doğru eğiliyor ve yanaklarımıza hoş geldin öpücükleri konduruyordu. Bazı dinsel ya da ulusal ezgiler çok güzeldi. Erkeklerin derin bas sesleri, kadınların alto ve ince soprano sesleriyle karışarak ork sesine benzeyen bir bileşim oluşturuyorlardı. Bu neşeli Polinezyalılar bizi ava böyle götürdüler. Bora Bora'da Fransız yönetici olarak görevini yapan bir jandarma, tutuklularının kullandığı kendi çifte kayığıyla ailesiyle birlikte bize eşlik etti. Bu iyi yürekli jandarma yalnızca adayı yönetmekle kalmaz, aynı zamanda gardiyanlık da eder. Bu neşeli ülkede birinin balığa gitmesini engellediği zaman herkes ona eşlik eder. Ardımızdan 20 kadar dengelikli kayık bizi izliyordu. Dönemeçten sapınca önümüze birden kocaman yelkenli bir kayık belirdi. Yaklaştığında dengeliğe dayanmış 3 genç davul çalarak bizi selamladı. Yarım mil sonra toplanma yerine vardık. Veren ile Martin'in kendi kendine hareket eden sandalı özellikle yerlilerin ilgisini çekti. Onun gidişine çok şaşırmışlardı. Kayıklar kuma çekildi, Hindistan cevizi suyu içmek, dans etmek ve şarkı söylemek için herkes karaya çıktı. Çevre köycüklerden yaya gelen yerlilere kalabalığımız arttı. Çiçek takmış genç kızlar kıyı boyunca el ele ikişer ikişer geziyor ve çok hoş bir görünüm oluşturuyorlardı. Alikot adında gezici bir melez genelde av iyi olur dedi. Eğlenceli bir spordur bu. Ne de olsa deniz balık kaynıyor. Hepsini size vereceklerini biliyorsunuzdur sanırım. Hepsini mi diye komurdandım. Çünkü Snark daha şimdiden verilen armağanların ağırlığıyla suya gömülüyordu. Evet, en sonuncusuna dek. Şölen bitince onur konuğu olarak ilk zıpkını siz atmak zorundasınız. Bu işaretten sonra herkes balıkları elleriyle yakalayacak ve kumsala atacak. Dağlar gibi yığılacak balıklar. Daha sonra başkanlardan biri görkemli bir söylevin ardından bütün yığını size sunacak. Ama onların tümünü kabul etmek zorunda değilsiniz. O anda ayağa kalkacak ve hoşunuza giden balıkları seçeceksiniz. O zaman herkes sizin büyük ve eli açık biri olduğunuzu haykıracak. Hepsini alırsam ne olur? Böyle bir şey hiç olmadı. Kurallar kabul edilen şeylerin daha sonra geri verilmesini gerektirir. Yerli rahip balığın başarılı geçmesi için dua ettikten sonra bütün başlar açıldı. Balıkçıların başkanı kayıkları getirttikten sonra herkes yerini gösterdi. O zaman kayıklara binildi, hareket edildi. Bu arada hiçbir kadın Charmian ve Bihara dışında bizimle gelmiyordu. Eskiden bu ayrıcalık yokmuş. Bizim arkamızdan bacaklarıyla bir duvar örecek şekilde bütün kadınlar suda ilerlediler. Kocaman çifte kayık kumsalda kaldı, biz şalupayla gittik. Kayıklardan yarısı rüzgar altında ilerledi, öteki yarısı ise ters yönde 1,5 mil kadar ilerledi. Bizim dizimiz mercan engeline dek dayandı. İki dizi kayıkların ortasında şölenin başkanı olan yaşlı bir yerli elinde bayrakla ayakta duruyor, boruyla bağırarak kayıkların hareketini yönetiyordu. Herkes dizildiği zaman başkan bayrağı sağa kaldırdı. Sağdaki balıkçılar çakıl taşlarını hemen suya vurdular. Flak diye bir ses duyuldu. Araçlarını kendilerine doğru çektikleri sırada soldaki ekip taşları suya attı. Bayrağın her hareketiyle lagün kopuk içinde kalıyordu. Aynı anda kayık dizileri ilerliyor ve birbiri ardına manevra yapıyorlardı. Sandalın önünde duran Teyi, gözlerini ihtiyara dikmiş ötekilerle birlikte çakıl taşlarını atıyordu. Taşı ipten kurtulunca hemen suya onu aramak için daldı. Dibe inip inmediğini bilmiyorum ama birkaç saniye sonra Teyi'nin yeniden göründüğünü fark ettim. Aynı olay yakınımızdaki kayıklarda da oldu ama herkesin de adam taşı izliyor ve hemen yakalıyordu. Mercan kayalıklardan yana dönerken dizilerimizin hızını arttırıyordu. Oysa öteki uç güçlükle ilerlemekteydi. Başkanın dikkatli bakışları altında gittikçe darlaşan bir çember çizerek birleştiler sonunda. Acımasızca suya inen darbelerden hırpalanan zavallı balıklar korku içinde kıyıya doğru kaçıyorlardı. Jungle'larda filler aynı şekilde yakalanır. Otlar arasına ya da ağaçlar altına çömelmiş insanlar acayip gürültüler çıkararak bu iri memelileri kovalarlar. Bacaklardan bir duvar örülmüştü bile. Kadınların eğilmiş başlarını lagün üstünden görebiliyorduk. Boy sırasına dizilmiş kadınlar boyunlarına dek suyun içindeydiler. Çember iyice daraldı. Kayıklar neredeyse birbirlerine değecek kadar yakındılar. Sonra birkaç dakika kadar durdular. Bir kayık kıyıdan ayrıldı, hızla geldi. Arkadaki adam küpeşteden Hindistan cevizi yapraklarıyla örülmüş bir siperlik attı. Kayıklar işe yaramaz olduklarından içindekiler bacak engelini güçlendirmeye geldiler. Çünkü siperlik ağa benzemiyordu. Balıklar içinden rahatça kaçabilirlerdi. Siperliği hareket ettirmek, suya ellerle vurmak ve bağırmak yüzünden tuzak daralırken gerçek bir cehennem koptu. Ama hiçbir balık suda görünmüyor ve suyun içindeki bacakların arasına atılmıyordu. Sonunda balıkçıların başkanı çemberin ortasına girdi ve her yanı inceden inceye araştırdı. Hiçbir şey yoktu. Ne bir tek sardalya, ne golyan balığı, ne de bir tek iribaş. Biraz önceki dualar işe yaramamıştı kuşkusuz. Ya da bir yaşlının bana açıkladığı gibi rüzgar ters yönden esmişti ve balık da lagünün öteki yakasında bulunuyordu. Ne olursa olsun hiçbir şey yakalayamadık. Bu durum 1/5 olur ancak, dedi Aliko teselli etmek için. Şansımızı görüyor musunuz? Üstelik de Bora Bora'ya özellikle çakıl taşıyla yapılan küçük balık avını görmek için gelmiştik. O günü seçmemiş olsaydık olaylar belki de başka türlü gelişecekti. Kötümser olduğumu ya da dünyanın düzenine baş kaldırdığımı sanmayın sakın. Uzun ve yorucu bir günün sonunda bütün balıkçıların düşüncelerini söylüyorum yalnızca.